Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Gazze Vicdanın Şah Damarıdır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, sözün, konuşmanın, kelimelerin ağırlaştığı zamanlar vardır. Söz aslında başlı başına büyük bir değerken, bir anda manasını ve derinliğini yitirir. Gereksiz hale geliverir. Çünkü ne söylense boştur ve neticeye hiçbir şekilde tesir etmeyeceği düşünülür. O zaman sözün bittiği, artık icraatın, hak üzere sebat ve kararlılığın vaktinin geldiği demdir. Bu satırları yazdığımız sıralarda 7 Ekim 2023 tarihinin üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçti. Bu tarihle birlikte Siyonizmin maskesi düştü ve bütün dünyanın, görmek isteyen herkesin rahatça seyredebileceği vahşi yüzü ayan beyan göründü. Bu yüz, içinde zerre kadar merhamet ve vicdan kırıntısı bulunmayan, kendi idealleri ve inançları uğruna her şeyi yapabilecek, elindeki bütün imkanlarla dünyanın gözünün içine baka baka doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebilecek bir varlığın yüzüydü. Varlık diyorum çünkü bu bir insan yüzü olamaz. Hiçbir hayvanla ortak bir noktası yok. Zira hiçbir hayvan bu derece vahşi, gaddar ve merhametsiz olamaz. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara varıncaya kadar bütün Filistinlileri öldürmeyi normal ve gerekli gören, bu gözü dönmüşlükle önüne çıkan her şeyi dümdüz eden, hiçbir ahlaki, insani, siyasi, askeri, kural ve hukuk tanımayan bir güruh var insanlığın karşısında. Böyle bir topluluğun varlığı bile insanlık için başlı başına çok büyük bir tehlike. Zira bu şekilde inanan, dünyaya, hayata ve insanlara böyle bakan bir topluluk, kim bilir insanlığa daha önce neler yapmıştır, şimdi neler yapmaktadır ve elinde güç, imkan olduğu takdirde yarın daha başka neler yapacaktır. O yüzden Gazze'nin öğrettiği en büyük ders, tanıttığı en büyük doğru budur. Bundan sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmamalıdır. Bugüne kadar gafleten, böyle bir varlığa yardım eden, destek olan, sempati duyan herkes bir kere daha kendisine ne yaptığını sormalıdır. Şayet bu varlığa yakınlığı gafleti aşmış, gönül ve ruh beraberliğine varmış, onun insanlığa ihanetine severek katkıda bulunmaya sevdalanmış insan müsveddeleri de varsa aramızda ki, maalesef onların da var olduğuna şahit olduk bu acı günlerde. Onlara da en hafifinden yazıklar olsun diyoruz. İnsanlığınızdan utanın. Katilleri alkışlayan, onlara yiyecek içecek veren, onları palazlandıran, onlara maddi imkanlar, cephane ve bombalar veren suç ortakları, sizlere de yazıklar olsun. Bugün Gazze, dostu düşmanı tanıtan bir turnusol kağıdıdır. Bugün Gazze, insanlığın vicdanının hayat bulduğu şah damarıdır. Belki Gazze'de Filistinliler toprağa düşebilirler tek tek. Ama onlar nefes alıp verdikleri müddetçe mümin bir insanın ruh asaletini gösterdiler dünyaya. Düşmanını esir almışken onunla nasıl azıcık olan lokmasını bile bölüştüğünü, Filistinli kadınlara gözü dönmüş bir şekilde saldırmak için tecavüz fetvası çıkartan azgınlara mukabil, esir alınmış kadınlara, çocuklara ve yaşlılara art niyette elini bile sürmeyen, onları şefkatle ağırlayıp merhametle uğurlayan bir insanlık destanıdır Gazze. Açlığa, susuzluğa, yağan bombalara, her türlü insani duygunun yok edildiği savaş şartlarına rağmen, sabırla, şükürle, tahammül ve fedakarlıkla insanca vatanını müdafaa edenlerin yurdudur Gazze. Eğer insanlık Gazze'ye sahip çıkamamışsa, eğer Gazze'de her gün onlarca, yüzlerce insan ölmeye devam ediyorsa, dünya zaten bitmiş demektir. Allah'ım, senin göndereceğin her türlü hayra, nusret ve fethe muhtacız. Bizi mahrum etme. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in yüzyıllardır devam eden mazlumiyetini, mağduriyetini artık dindir. Bizi ümmet şuuruyla tekrar dirilt. Yalnız sana kul olmanın şeref ve izzetini bize tekrar yaşat. Amin. Ömer Faruk Demireşik imzalı Gazze Vicdanın Şah Damarıdır başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi de Fatma Çatak imzalı Gazze'den Arş'a Bir Çığlık Yükselir, Ümmet Nerede başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Behz bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz ümmetlerin sayısını 70'e vardırdınız. Allah katında o ümmetlerin en hayırlısı ve en değerli olanı da sizsiniz. Lütfen ve keremen son peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılınmışız. Ümmet, imametle yani imam olmak, önder olmakla aynı kökten gelse de onu bugünlerde en güzel karşılayan anlam, bir ve beraber atan mümin yürekler yani müminlerin tamamı şeklindeki tarifidir. Özlenen ve aranan ümmet duruşu da budur. Ümmetin aynı kökten geldiği bir başka kelime de yani annedir. Annenin kuşatıcılığı, sarıp sarmalaması, merhameti, yürek çarpması, gönül genişliği ümmette vücut bulur. Bulur mu? Yaşadığımız Gazze tecrübesinden sonra bulmalıdır. Ümmet denilince inanç ve amel esaslarında birlik, bütünlük beklenir. Ümmet zenginliktir, düşünce birliğini sağlayan insanlar topluluğudur. Bu hareket birliği ümmeti ayakta tutacak yegane unsurdur. Kültürler, diller, renk ve ırklar farklı olabilir. İslam, aksiyon alan bir ümmet inşa etme hedefi taşır. Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, insanların en hayırlısı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılan, itidal üzere olan, mutedil, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, ahirette şahitlik edecek olan, dalalet üzerine birleşmeyen, dünyanın farklı yönlerinden aynı kıbleye yönelen, takva sahiplerine önder olan, olması emredilen Müslümanlar olarak ifade buyurulur. Ümmet denilince uhuvvet anlaşılır. Ümmet arasında bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlı olan kardeşlik bağı tesis edilmiştir. Öyle ki müminler birbirini görmeden, tanımadan dua ederler, yürekler topluca çarpar, dayanışma gönüllerde başlar. Buraya kadar yazdıklarım okurken göze, dinlerken kulağa, ne de hoş geliyor değil mi? Oysa ki Filistin'in Gazze şeridinde son yaşanan hadiseler ümmetin bir turnusol kağıdı oldu adeta. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde dediği noktaya geldik son birkaç ay içerisinde. Sahi ümmet neydi? Biz ümmetliğin neresindeydik? Ne kadar Müslüman ahlakı, ne kadar Yahudi karakteri kuşanmıştık? Benliğimizi, gönül ve idrak dünyamızı kuşatan alışkanlıklarımızı, bağımlılıklarımızı, kibrimizi, her şeyi çok bilmişliğimizi, şükürsüzlüğümüzü, ahlaki dezenformasyonu, sadakatsizliğimizi, hırslarımızı, kıskançlığımızı, hile hurdayı, malayaniciliğimizi, ölüm korkumuzu ve dahi ırkçı söylemleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den almamıştık. Peki kimden almıştık? Bu muydu ümmetlik? Son yaşanan hadiseler bize ayna tutmadı mı? Bizi derinden sarsmadı mı? Film nerede koptu? Bize ne olmuştu da ümmet olmanın limanına sığınmak varken kendilerine zillet damgası vurulan Yahudi karakterine bürünmüştük? Hadi filmi geri sarıp tarihe bir göz atalım. İslam tarihinde Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Müslüman olduğunu söyleyen Yahudi asıllı Abdullah bin Sebe ile ilk sistemli fitne ve ayrılık tohumları ekilmeye başlandı. Onu izleyen yıllarda Müslümanları dini ve siyasi kamplaşmalar beklemekteydi. sonrasında ümmetin birliğini pasifize edecek hadiseler dizisi ard arda gelmeye başladı. Müslümanların refah zamanlarına geldiğinde ise batıda bazı çalkantılı hadiseler zuhur etti. Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da ortaya çıkan milliyetçilik anlayışı 19. yüzyılla birlikte Müslüman toplumlara da tesir etti. Dayanışmacı ümmet fikri sinelerden silinmeye çalışıldı. Etnik yapıya dayalı ayrıştırma gözlenirken tefrikanın ümmetin damarlarında gezmesi kaçınılmaz oldu. Tefrikayı ümmetin iliklerine hatta genetiğine zerk ettiler. Görüş ayrılıkları, ihtilaf ve özgürlük sloganları Müslümanları tesiri altına aldı. Mehmet Akif Ersoy bu hali safahatta şöyle dile getirir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığın bir topluluğu zayıflatıp sonunda dış saldırılara açık hale getireceği hususunda ümmetini ikaz buyurmuştu. Cemaatten ayrılmayın, zira sürüden ayrılanı kurt kapar. Nitekim Müslümanların arasına dışarıdan giren radikal ve köksüz akımlar ümmetin birliğini kemirmeye başladı. Yahudilik dışında kalanlar belli bir ırkın üstünlüğüne ve emellerine vurgu yapmadı. Hristiyan dünyasında kurgulanan ırkçılık akımları kapitalizm ve sömürgecilik arasında yakın bir münasebet vardı. Zaten 20. yüzyıla gelindiğinde ümmet birliği bozuldu, ulus devletler kuruldu. Müslüman milletler artık ayrı çatılar altında, kimi kukla devlet yönetiminde, kimi batıdan esen rüzgarların kontrolünde hayata tutunmaya başladılar. Tarih 1948'i gösterdiğinde ise eşi benzeri görülmemiş bir toprak hırsızlığına şahit oldu Filistin coğrafyası. Dünyanın dört bir yanından getirilen işgalci, yerleşimci Yahudiler, İsrail devleti kurduklarını iddia ettiler. 75 senedir Filistin topraklarını kemirdiler, gasp ettiler ve halen devam etmekteler. Bugün Gazze için ne yapılmalı? Müslümanlar birbirini sevmede ve korumada bir vücudun uzuvları gibidir. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsızlanırsa diğerleri de bu yüzden ateşlenir, uykusuz kalır hadisinden ilham almalı. Zira Filistin sadece Arapların, sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Hadisata bakıldığı zaman dünyada hayli yekün teşkil eden Arapların temsilcisi mevkiindeki yönetici takımının birkaç istisna dışında Filistin'i dert ettiği de görülmemektedir. Bugün bize düşen hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin ayetinden yola çıkarak dayanışma ruhunu kuşanmak ve diri tutmaktır. Yine bizlere düşen Filistin davası ve ümmet için fiili ve kavli dua, hacet namazları kılma, zikir ve tesbihatta sürece dahil olma, parçalanmadan, bölünmeden, ayrışmadan birlik olma şuuru. Gazze ayağa kalkana, imar ve ihya olana kadar kazancımızdan her ay belirli bir miktarı Filistin için tasadduk etme, gerekirse rutinlerimizi askıya alarak bu sadakalar için fon ayırma. Boykotun ne kadar önemli olduğu ve işe yaradığı artık herkesin malumu. Bütün imkanları seferber ederek gıda, temizlik ve eşya başta olmak üzere Siyonistlerin ürünlerini hayatımızdan çıkarma, yerli ve helal ürünlere meyletme. Bu konudaki kararlılığı bir ömür sürdürme. Benim içim kaldırmıyor, elim kolum kalkmıyor türünden bahanelerin şeytandan olduğu şuuruyla silkinip ayağa kalkma, ben ne yapabilirim ki miskinliğinden, ben ne yapabilirim kararlılığına doğru aksiyon alma. Gazze ve Filistin söz konusu olduğunda ama fakat lakinsiz cümleler kurabilme. Onlar da toprak satmışlar cümlesini zihinlerde bir meşale gibi gezdirip durmaktan tarih okumalarına doğru yol alma. Gerçekleri, kalemleri satılmış yazar müsveddelerinden, fitnecilerin fonladığı YouTuberlardan değil, hakiki kaynaklarından öğrenmeye çalışma. Yahudilerin korkaklığının bize sirayet etmesine asla ama asla müsaade etmeme. Parti, grup, STK, dernek, vakıf, cemiyet farkı gözetmeden, şucu bucu demeden bu davaya omuz verenlerin safında olma. Kahve zincirlerini basarak, kolaları yerlere dökerek, bağırıp çağırarak kahraman olunmayacağı, bu şahsiyetlerin olsa olsa holigan sayılacağını unutmama. merhum Cahit Zarifoğlu'nun şu dizelerinden hareketle farz et körsün olabilir, el ele tut, taş al ve at, kafiri bulur diyen bir iman heyecanında olma. Gevşeklik ve üzüntü göstermeksizin yol nereye çıkarsa çıksın yolda kalabilme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs hakkında buyurduğu üzere o kutlu beldelere gitmek için niyet etme, gidilemezse bugünün kandillere yağ gönderme hareketin neyse onu yapma. Bugün bize düşen en önemli vazifelerdir. Unutmayalım, küfür tek millettir. Adı dün Haçlıdır, bugün Siyonisttir. Vesselam. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Gazze'den Arş'a bir çığlık yükselir, ümmet nerede başlıklı yazısını paylaştık. Ve son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Dilek Savaş imzalı Simon'un Ağacı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Minicik bir zeytin çekirdeği olarak başladı benim hikayem. Çekirdeğimde yüzyıllarca yaşayıp binlerce zeytin verecek potansiyele sahip olarak geldim bu topraklara. Buraya getirilirken birçok duyguyu beraber yaşamanın heyecanı içindeydim. Korku, ümit, hüzün. Korkuyordum çünkü ev sahibim olan bu bahçe hem çok büyük hem de bana çok yabancıydı. Bahçe çocukların şen kahkahalarına beşiklik ederken ben de yeni yerime alışma çabası içindeydim. Evin sahibi Simon adında bir Yahudiydi. Beni bu şehre yakın bir bölgeden getirmişti. Zeytin ve limonu çok sevdiğinden olsa gerek, evin biraz ötesinden dış duvara kadar olan bölmeye onlarca limon ve zeytin ağacı dikmişti. Çocuklarını çok seven Simon onlara her akşam Tevrat'tan bölümler okur ve hayallerinden bahsederdi. Aslında bunlar sadece ona ait değil, eve gelip giden diğer insanlarda da gördüğüm ortak hayallerdi. Ayak bastıkları her yerin onlara ait oluşuyla ve kendilerinin Tanrı tarafından üstün kılınmış ırk oldukları ile ilgili bu düşünceler onlara göre gerçek, bana göre ise düşten öteye geçemeyecek olan hikayelerdi. Yeni geldiğim bu bahçede hem evdekilerin neşesi, hem toprağımın ara ara çabalanıp sulanması, hem de güneşi en iyi alan cepheye konmam sebebiyle mutlu olmam gerekirdi. Fakat gerçekte olansa köklerimden dallarıma doğru anlam veremediğim bir hüzün yayıldığıydı. Bahçenin avluya bakan en uzak köşesinde yılların gövdesinde derin izler bıraktığı yaşlı bir zeytin ağacı vardı. Bahçe kapısının yakınında durur, hem dışarının hem de içerinin yaşantısına şahit olurdu. Gövdesindeki bulgurlardan, dallarının kalındığından 100 belki de 200 yıllık bir ağaç olduğu belliydi. Tarif edemediğim, adını koyamadığım bir şekilde bendeki bu hüznün ondan yayıldığını hissetmeye başladım. Akşam olduğunda, herkes evine çekildiğinde hafif bir iniltiyle ağlayan bu ağaca karşı derin bir muhabbet beslemeye başlamıştım. Kim bilir nelere şahit olmuş ve ne anılar biriktirmişti kocaman gövdesinde. En çok merak ettiğimse ondan yayılan hüznün neyle ilgili olduğuydu. Sahibim Simon ona fazlaca önem vermez ama kesip atmaya da kıyamazdı. Çünkü gölgesi en büyük olan ağaç oydu. Güneşin yüzüme sıcak sıcak gülümsediği, rüzgarın ılgıt ılgıt estiği bir gün koca gövdeli zeytin ağacının dallarını bahçeden dışarı biraz daha fazla sarkıttığını hissettim. Sakin biriyle konuşuyor gibiydi ya da birini dinliyor gibi. Küçük bir çocuktu dışarıdan konuşan, belli ki bu yaşlı ağaçla hatıraları olan bir çocuk. Adımı senin gölgende koydular ve bana Hanzala dediler. Dedelerimin elleriyle inşa ettiği bu evde nice hatıralar doluydu. Bütün duvarlar, kapılar, hatta sen bile aynısın. Ama neden bu kadar yabancı artık her şey? Hatırlar mısın, bahçede senin kovuğuna saklanan tavşanı çıkarmak için akşamı etmiştim. O kovuk o kadar sıcak ve güvenliydi ki tavşancık bile çıkmak istememişti. Annemin mis gibi kurabiye kokuları bile beni eve getirmeye yetmez, gövdene sarılıp uyumak isterdim. İnsanlar ne kadar da zalim değil mi? Bunu daha küçücük yaşımda öğrendim. Bir zamanlar benim oynadığım bu bahçede şimdi tanımadığım çocuklar oynuyor. annemin mis gibi kokan kurabiyeler, ekmekler yaptığı fırını bambaşka bir kadın kullanıyor. Hatta geçen gün Simon'un ayağında babamın ayakkabılarını gördüm. Evimize zorla yerleşmek istediklerinde, "Burası benim atalarımdan kalma, canımı veririm de bu evden çıkmam," deyince aynı gece şehit edilen babamın ayakkabılarını. Onlardan intikamımızı almak istiyorum ve şu yaşıma rağmen hiçbirinden korkmuyorum. Peygamberlerin ayak izi olan her karışın onlardan temizlenmesi için her gece Allah'a dua ediyorum. Biliyor musun, benim yaşlı arkadaşım, onlar bizlerden bir şeyler koparabildiklerini sandıkları her an aslında bizim yüreğimize tohumlar dikiyorlar. Bu tohumlar iman tohumları. Evimizi elimizden aldıklarında bir tohum yeşeriyor yüreğimizde. Sevdiklerimizi aldıklarındaysa binlercesi. Ve gün gelecek, şimdi fidan olmuş bu tohumlar köklenecek, büyüyecek ve dünyaya Müslümanca duruşun ne olduğunu gösterecek. Duyduklarıma inanamıyordum. Günlerdir anlamlandıramadığım hüznün sebebi şimdi ortaya çıkmıştı. Sahibim olduğuna inandığım Simon, kendi ailesine ve tanıdıklarına karşı ne kadar da müşfik ve yardımseverdi. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Kendilerinden olana karşı bu kadar iyiyken, bir başkasının evini zorla elinden alabilecek, hatta evin sahibini öldürecek kadar zalim nasıl olunabilirdi? Allah'ın hayvandan daha aşağıda buyurduğu güruh bu muydu? O sırada bahçe kapısından çıkan Simon çocuğa doğru hızla yürüdü. Keşke çocuğa sesimi duyurabilseydim. Evin kapısından çıktığı ilk anda "Git buradan çocuk, sana zarar verebilir," diyebilseydim. Sesleri duyabiliyordum. Buradan gitmesini, yoksa gözünü kırpmadan onu öldüreceğini söylüyordu. Çocuk korkmuyordu. En ufacık bir endişe yoktu sesinin tonunda. Simon'un sesi titriyor, çocuğunki ise kocaman bir adam edasıyla meydan okuyordu. Nasıl bir güçtü bu? Ölümün korkutamadığı birini kim korkuturdu? Eline aldığı sapanıyla Simon'a taşlar atmaya başladı. Birinde sapan, diğerinde silah. "Rabbim," diyordum, "senin korkundan ben bile yapraklarımı sarartırken bu zalim adam hiç mi senden korkmaz?" Ve o anda bir ses yankılandı göğe yükselen. Oradan da aksanın duvarlarına binlerce sesle beraber gizlenen. "Allah," diye bir ses. "Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed senin Rasulündür," diyen bir ses. O anda önceki sahibimin sözlerini düşündüm. Mescid-i Aksa'nın bütün duvarları binlerce şehidin şehadetine şahittir. Koca yürekli Hanzala, sen ne güzel çocuktun. Yüzünü görmeden taşıdığın davayı sevdim. Yere düşerken ağzından çıkan son sözleri sevdim. Ama sahibim olduğu için utanç duyduğum Simon'dan nefret ettim. Artık bu bahçede yaşamak bana zulüm gelirdi bugünden sonra. Kim bilir dışarıda kaç Hanzala vardı, davasını kocaman yüreğiyle savunan ve zorla susturulan. Elimden geleni yapmalıydım. Elimden gelense kendi canıma yavaş yavaş kıymak olurdu belki de. Belki ben de peygamberi için ağlayan o kütük gibi cennete girebilirdim. Bir ağaç olsam da cennette oynaşan nice Filistinli çocuğa gölgemi verebilirdim. Rabbim dilerse sonsuz hayatta tekrardan var olabilirdim. Şu andan sonra tek bir zeytinimden bile bir Yahudinin faydalanmaması için elimden geleni yapmalıydım. O günden sonra her gün yavaş yavaş sararıp solmaya başladım. Simon bunu bir türlü anlayamıyor. Toprağımı her gün havalandırıyor, gübreliyor. Bense o bana her dokunduğunda tekrar tekrar ölüyordum. Kim bilir benim gövdeme ve yapraklarıma dokunan bu ellerle kaç Müslümanın canına kıymış, kaç küçük bedeni anasından ayırmıştı. Bir süre sonra elinden bir şey gelemeyeceğini anlayan Simon beni kendi halime terk etti. Yaşlı zeytin ağacı da Hanzala'dan sonra toparlanamamış, en sevdiği dostunun kendi gölgesinde katledilmesinden dolayı kuruyup gitmişti. Ağaçların bile dayanamadığı bu hale insan nasıl tahammül edebiliyordu? Bunun için tek şey lazımdı. Evladı ölürken bir anneye lazım olan tek şey, iman ve cennette beraber olacaklarına duyduğu inanç. Bir süre sonra sahibim demekten utandığım Simon elinde testereyle gözüktü. Anlaşılan o ki yaşlı ağaçla benim için de bu testere. Gövdemiz yere düşerken etrafımızı birbirine tutunan ellerle çevirmiş çocukların şen kahkahaları sarmıştı. Çember olmuştu çocuklar. Sapan tutan elleri, kelebekleri okşuyor, yüzlerindeki gülümseme semayı aydınlatıyordu. Selam yolluyorlardı o diyarlardan annelerine. Ruhumun ruhu diyen dedelerine. Selamları vardı ve anlatılacak birçok hikayeleri. Hanzala'nın, Mervan'ın, Ayşe'nin ve daha binlercesinin. Değerli dinleyenlerimiz, Dilek Savaş'ın kaleme aldığı Simon'un Ağacı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamda bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.